Ayrım 3.
Mediha Abdülmecit'in en sevdiği kızı oluverdi. Hünkâr bayılıyordu bu ufacıcık şipşirin kızına. Her gün Gülüstü'nün dairesine uğruyor, bir fasıl kızıyla oynayıp onu sevdikten sonra dairesine gidiyordu. Gülüstü artık çok mutluydu, hünkâr onu her fırsatta hediyelere boğuyor ve günün konularını ona anlatıyordu. Gülüstü kısa zamanda olgunlaşmış ve olayları yakından izleyen ve görüşlerini belirten bir kadın olmuştu. 3 yıl sonra Gülüstü yine gebe kaldı. Gebelik süresinde hünkâr yine eski kadınlarını hiç ihmal etmedi ama 37-38 yaşlarında olmasına karşılık padişah kendini çok yorgun hissediyor ve durmadan öksürüyordu. Gülüstü 1861 Şubat'ında bir oğlan doğurdu. Bu çocuk hünkârın 42. çocuğuydu. Ne anasının güzelliğini almıştı ne de babasının zarafetini. Adını Mehmet Vahdettin koydular. Gülüstü erkek çocuk doğurmasına rağmen pek mutlu olmadı. Çünkü sevgili eşi günden güne eriyordu. Hünkârın artık Gülüstü'nün dairesine gelip oğlunu kucağına alacak hali kalmamıştı. Kendini yorgun hissediyordu ama sağlık sorunlarını hiç abartmadan günlük yaşamını sürdürmeye çalışıyor ve zaman zaman atlı gezintilere çıkıyordu. Padişahın en sevdiği yerlerden biri Ihlamur Köşkü'ydü. Önceleri Beşiktaş Sarayı'ndan, sonraları da Dolmabahçe Sarayı'ndan atına biner, mabeyinden birkaç yakını ve yaverleriyle oraya avlanmaya giderdi. Ihlamur Köşkü'nün bulunduğu yerde 1700'lerde bağlar ve bostanlar vardı. Oraya tersane emiri Hacı Hüseyin Ağa'nın bağı denirdi. Bu Hacı Hüseyin tersanenin başındayken bir yığın yolsuzlukla hazineden para çalarak bütün o vadiye sahip olmuştu. Ama günün birinde Hacı Hüseyin Ağa'nın yolsuzlukları ortaya çıkınca zamanın hünkârı ağayı yakalatıp idam ettirdi. Devletin parası deniz, yemeyen domuz diyenler vardı ama yiyenlerin de kafası kesiliyordu o dönemde. Hacı Hüseyin Ağa'nın kellesi gittikten sonra 1. Abdülmecit, 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde o bağlar, bostanlar mesire yerine dönüştü. Cuma günleri Beşiktaş halkı yemeklerini alıp ıhlamur bağlarına giderek eğleniyordu. Salıncaklar kuruluyor, ateşler yakılıyor, patlıcanlar kızartılıyor, oyunlar oynanıyor ve gizli gizli sevişmeler oluyordu. Padişah ve sadrazamlar da oraya çok meraklıydılar. Ünlü Fransız şairi Lamartine de İstanbul'a geldiği zaman hünkârla bu bahçede görüşmüştü. Abdülmecit 1849'da buradaki bağ evini yıktırarak yerine Mimar Nigos Balyan'a 2 köşk yaptırdı. Biri Merasim Köşkü, öteki de Mahiyet Köşkü. Bu köşklerde yazları öğle yemeği yenir, elçiler, konuklar kabul edilir ama gece kalınmazdı. Buraya ıhlamur ya da Nüsetiye mesiresi de denirdi. İşte 1861 Haziran'ının ilk günlerinde Abdülmecit yine bir gün ıhlamur köşküne gitmek istedi. Köşkte hemen yemekler, içkiler hazırlandı. Hünkâr ve yakınları Dolmabahçe Sarayı'ndan at üstünde ıhlamura geldiler. Hünkârın kadınları, ikballeri ve kızları da saray arabalarıyla onları izlediler. Sıcak bir yaz günüydü. Bahçedeki ıhlamur ağaçlarının altında sofralar kuruldu. Ama hünkâr o sıcakta at üstünde terlemişti. Hiç kimseye bir şey söylemeden sırılsıklam ter içinde sofraya oturdu. Derken hava döndü, boğazdan bir poyraz esmeye başladı. Hünkâr biraz üşür gibi oldu ama renk vermek istemedi. Olanlar işte o gün oldu. Akşam sarayda hünkârın ateşi çıktı, sabaha kadar öksürdü. Hemen Doktor Zografos Efendi'yi çağırdılar. Doktor zatürreye teşhisi koydu ama gerçeği söylemekten de çekindi. Padişah kaç zamandır veremdi, bunu kendisi de bilmiyordu. Hünkâr o gün ıhlamurda soğuk alınca ciğerleri tamamen iflas etmişti. Abdülmecit 3 hafta saraydaki dairesinden dışarı çıkamadı. Gülüstü kendisini hiç yalnız bırakmak istemiyor ama mabeyinciler kadınların ve sultanların hünkârın yanında uzun süre kalmalarına izin vermiyorlardı. Hünkârın özel doktoru Spitzer ve Kara Todori Paşa hastalığın gelişmesini dikkatle izliyorlardı. 25 Haziran sabahı saraydan alelacele Doktor Zografos Efendi'yi çağırdılar. Ama artık çok geçti. kara haber hemen duyuldu. Haremdeki bütün kadınlar, ikballer, sultanlar, cariyeler, odalıklar, çığlıklarla ağlaşıyorlardı. Bütün mabeyin erkanı da korkunç bir paniğe kapılmıştı. Sanki yer yerinden oynamıştı. Ne olacaktı şimdi? Geleneklere göre bütün kadınların ve sultanların saraydan ayrılmaları, başka köşklere, sahilhanelere, konaklara taşınmaları gerekiyordu. Kim sahip çıkacaktı bu insanlara? Ya mabeyinde çalışanlar ne olacaktı? Yeni padişah onları görevlerinde alıkoyar mıydı? 3 saat sonra top sesleri duyuldu. Bunlar Abdülaziz'in tahta çıkışını ilan eden toplardı. Artık Osmanlı Sarayı'nda yeni bir dönem başlıyordu. Saraydaki kadınlar, ikballer ve sultanlar çeşitli köşklere dağıldılar. Daha önce evlenerek saraydan ayrılmış olan cariyeler de eski kapı yoldaşlarına evlerinin kapılarını açtılar. Gülüstü ile çocuklarının da Eyüp'te bir sahil saraya taşınmaları uygun görüldü. Gülüstü'nün saraydan götürebileceği çok az eşyası vardı. Giysiler, takılar, yatak çarşafları, birkaç ibrik, şamdan, sürahi, seccade, birkaç tabak, sahan, hiç kullanılmamış çeyiz eşyaları, işleme örtüler, hamam tasları, Mediha'nın oyuncakları, bebekleri, Vahdettin'in kundak takımı, zıbınları. Hepsi 3 sandığa yerleştirildi. Gülüstü'nün hizmetinde olan birkaç cariye, odalık ve harem ağası da kendisiyle dünya ve ahiret kardeşi olduklarını söyleyerek onu ve çocukları yalnız bırakmak istemediler. Gülüstü hünkârın ölümüyle yıkılıp harap olmuştu. Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş ve yüzünün rengi uçup gitmişti. Oysa daha 21 yaşındaydı, her şeye yeniden başlayabilir, kendine yepyeni bir yaşam kurabilirdi. Ancak o bunları düşünecek ve düş kuracak durumda değildi. Mediha 5 yaşındaydı ve olup biteni pek algılayamazdı. Vahdettin ise daha 6 aylıktı. Dolmabahçe Sarayı'ndaki tantanalı yaşamdan sonra Eyüp'te yıllardan beri kimsenin içine adımını atmadığı bir evde yaşamaya alışmak hepsinde bunalımlar yaratıyordu. Yeni padişah Abdülaziz, annesi Pertevniyal Sultan, hünkârın o zamanki tek kadını baş kadın Dürrinev, 5 yaşındaki oğlu Yusuf İzzettin, veliaht dairesinde birlikte büyüdüğü bebeklik arkadaşları Meyyale, Çeşmidil, Şuhu Cihan Hanım, cariyeler, odalıklar, harem ağları, kalfalar birkaç gün sonra Dolmabahçe Sarayı'na gelip yerleştiler. Pertevniyal Valide Sultan, saraydaki kadınların, ikballerin ve sultanların gidişine üzgündü. Abdülaziz'e, bak aslanım dedi, saraydan çıkartılan bu insanlar için hemen bir saray yaptıracaksın, hepsi en kısa zamanda oraya taşınacak. Bize yuva yıkmak yakışmaz, yazık günah, bu insanları perişan etmeye hiç hakkımız yok, insan ettiğini bulur. Sonra yarın bizi de saraydan atan olur, sokaklarda kalırız. Abdülaziz, valideciğim siz hiç merak etmeyin, üzülmeyin, telaşlanmayın. Ben abimi, bütün kadınlarını ve çocuklarını yine saraylarda oturtacağım dedi. Yeni padişahın ilk işlerinden biri Dolmabahçe'den ayrılanların yaşamaları için Ortaköy'deki Feriye saraylarını yaptırmak oldu. Gülüstü Eyüp'teki bu ev yaşamına bir türlü alışamıyordu. Bütün dostları, yakınları bir yerlere dağılmış, çevresinde dert ortağı olacak hiç kimse kalmamıştı. Aradan 3 yıl geçti, Mediha 8 yaşına basmıştı, Mehmet Vahdettin de 3 yaşını doldurmuştu. Havalar soğumuş, artık kışa girilmişti. Gülüstü bir gün karın ağrılarıyla kıvranmaya başladı, bağırsakları bozulmuştu, midesi bulanıyordu. İlk gün buna pek aldırmadı, midesini bozmuştu, perhiz ederek haşlanmış patatesle, çorba ile düzeleceğini sanıyordu. Ama ishalin bir türlü sonu gelmedi, durmadan üşüyordu. Ateşi 30'un altına düşmüş, derisi morarmış ve kurumuştu, ayaklarına kramp giriyordu. Eyüp'te ne bildiği bir doktor vardı ne de tanıdığı konu komşu. Bütün bildiği doktorlar saray hekimleriydi, onları nereden bulup getirtecekti? Evdeki emektar harem ağası Süleyman Ağa, kadın efendi hazretleri ben hemen bir hekim bulur getiririm diye sokağa fırladı. Önce Eyüp Camisi'nin karşısındaki kahveye gitti. Kahvede oturanlardan birkaçı, ''Aa sen telaşlanma biz hallederiz.'' diye hemen seferber oldular. Az sonra bir hekim bulup eve getirdiler. Hekim Mümtaz Efendi Gülüstü'yü dinledikten sonra, ben hemen eczaneden iki ilaç yaptırır getiririm, bir şeyciğiniz kalmaz dedi. Dedi ama bu sıradan bir mide bozukluğu değildi. Belirtiler kolera olasılığı yönündeydi. İstanbul'da yaklaşık 30 yıl önce bir kolera salgını olmuş ve bu felaket binlerce kişiyi öldürmüştü. Aynı dönemde Fransa'da kolera 18 bin can almıştı. Ateşin normalin altına düşmesi, ishal, kusma, nabız düşüklüğü, üşüme, kramp, derinin kuruması, gözlerin içine çökmesi hep kolera belirtileriydi. Acaba nereden gelmişti bu bela? Olsa olsa içilen pis sulardan. Mümtaz Efendi hastanın yanından ayrılır ayrılmaz bir at arabasına atlayarak doğru Beşiktaş'a gitti. Sarayın ünlü doktorlarından Zografos Efendi'yi buldu, ona hastanın durumunu anlattı. Doktor, evet Mümtaz Efendi dedi, durum maalesef çok kötü görünüyor. Eğer sandığımız gibi bir kolera vakasıysa yapacağımız hiçbir şey yok. Hasta ya hemen gider ya da çok çok iki hafta yaşar. Ben yarın sabah erkenden gelir hastayı bir güzel muayeneden geçiririm. Siz şimdilik hiçbir şey yapmayın. Zografos Efendi ertesi sabah 8'de arabasına binerek Eyüp'e yollandı. Evi buldu. Ama ne yazık ki Gülüstü gece yarısı komaya girmiş, sabaha karşı da son nefesini vermişti. Durum çok ciddiydi, yatakta uzanmış bir ölü yatıyordu. Kolera da çok bulaşıcı bir hastalıktı. Derhal önlem almak ve önce çocukları ve ev halkını kurtarmak gerekiyordu. Zografos Efendi Süleyman Ağa'ya, "Bak ağa," dedi, "bu işin hiç şakaya gelir yanı yok. Maazallah hepiniz iki gün içinde koleradan gidiverirsiniz. Hiçbirinizi kurtaramam. Bu odaya kimse girmeyecek. Ben dönene kadar hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Hanımefendinin girdiği helayı kullanmayacaksınız. Ben 2-3 saat sonra gelirim, cenazenin nasıl kaldırılacağını anlatırım. Caminin imamı da duasını dışarıdan okusun, eve girmesin." Zografos Efendi bu sözlerden sonra arabasına atlayarak doğru saraya gitti. Başmabeyinciyi gördü. "Durum çok vahim, hemen Valide Sultan Hazretlerinin huzuruna kabul edilmem gerekiyor," dedi. 2 dakika sonra doktor Valide Sultan'ın huzurundaydı. "Valide Sultan Hazretleri," dedi, "maalesef size çok acı bir haberim var. Merhum Hakan Sultan Mecid Hazretlerinin 4. İkbali Gülüstü Hanım'ı bu sabah kaybettik. Hem de çok feci bir hastalıktan, koleradan." "Demeyin, nasıl olur, koleradan mı?" "Evet Valide Sultan Hazretleri, koleradan. Yapacağımız hiçbir şey yoktu. Ama şimdi ne yapacağız? Biliyorsunuz bu çok feci bir salgındır. Dersaadet halkının yarısını götürür, kimseyi kurtaramayız." Pertevniyar Sultan bir kolera salgınının önlenmesi için hemen bütün Babali halkının seferber edilmesini istedi. Cenaze ertesi gün hiç kimselere haber verilmeden kaldırılacak ve Fatih Camisi'nin çevresinde bir yere gömülecekti. Öyle de oldu. Bir süre sonra da oraya bir türbe yapıldı. Ya çocuklar ne olacaktı? Pertevniyal Sultan harem çevresinde ufak bir soruşturma yaptı. Gülüstü'nün en yakın dostu Abdülmecid'in 3. kadını Verdicenan kadındı. Sarayda her zaman Gülüstü'yü sevmiş, korumuş ve ona ablalık etmişti. Mediha ona bırakılacaktı. 3 yaşındaki Vahdettin de Abdülmecid'in 5. ikbali Şayeste Hanım'a. Pertevniyal Sultan böyle uygun görmüştü. Ne Verdicenan kadın buna olmaz dedi, ne de Şayeste Hanım. Valide Sultan hemen her ikisine de haber gönderdi. Çocuklar bir arabaya konularak analıklarının yanına gönderildiler. Süleyman Ağa ve cariyeler de birkaç hafta sonra Dolmabahçe'ye döndüler. O yıllarda Ortaköy'deki Feriye saraylarının yapımı tamamlanmış, Abdülmecit'in dul eşleri, kızları ve ufak yaşlardaki torunları oraya taşınmışlardı. Bugün Galatasaray Üniversitesi'nin ve Kabataş Lisesi'nin bulunduğu o eski saraylar 1860'lı yılların ortalarında en şenlikli dönemini yaşıyordu. Mediha analığı Verdicenan kadına çok çabuk alıştı, onu annesinin yerine koydu, o da Mediha'ya içli duygularla bağlandı. Verdicenan Abdülmecid'in 3. kadınıydı. Bir kızı ve bir oğlu olmuştu. Kızı ölünce Verdicenan kadın bunalımlara düşmüştü. Pertevniyal Sultan da kendisini belki avundurur, mutlu eder umuduyla Mediha'yı onun yanına göndermişti. Gerçekten de öyle oldu. Mediha Feriye Sarayı'nda kendine kız arkadaşlar buldu, onlarla oyunlar oynadı, eğlendi ve mutlu bir çocukluk dönemi geçirdi. Bu çocukluk dönemi yıllar içinde genç kızlık dönemine dönüştü. Saraydaki günlük yaşam genç kızlık duygularının dışa vurulmasına hiç de elverişli değildi. Kadınlar kızlar birbirlerini saray hamamında bütün çıplaklıklarıyla görme olanağını buluyorlar ama erkekler konusunda bilgi edinmelerine hiç fırsat olmuyordu. Bu alanda bilgi kaynakları yalnız cariyelerdi. Kadın erkek ilişkilerini zaman zaman onlardan dinliyor ve duyduklarını birbirlerine anlatarak bilgi dağarcıklarını zenginleştirmeye çalışıyorlardı. Sarayda olgun yaşlardaki cariyelerin de onlara eski saray aşklarını anlattıkları oluyordu. Mutsuz bir evlilikten sonra saraya dönenlerin öyküleri ve kral kraliçe, prens prenses, şehzade çoban kızı ve sultan masallarıyla hayal güçlerini geliştiriyor ve kafalarında türlü aşklar ve sevişmeler yaratıyorlardı. Genç kızlar cumaları hep birlikte mesire yerlerine gitmeye bayılıyorlardı. 14-15 yaşlarındaki kızlar bu yerlerde hemen annelerinin, ablalarının yanlarından uzaklaşarak kuytu bir yerde çayırlara uzanıp birbirlerine hiç yaşanmamış aşk serüvenleri anlatıyorlardı. Hele ıhlamur kasrına gidildiği zaman ıhlamur, söğüt ve kestane ağaçlarının gölgesinde bu tür söyleşilerin hiç sonu gelmiyor ve tadına doyulmuyordu. Her şey iyiydi, hoştu, güzeldi ama düşlerini gerçekleştirecek prens ya da şehzade ortalarda yoktu. Abdurrahman Sami Paşa 19. yüzyılda Osmanlı tarihine damgasını vurmuş ünlü vezirlerden biriydi. Köklü bir aileden geliyordu. 18. yüzyılın sonlarında dünyaya geldi. Mora ayaklanmasında dedesini ve babasını yitirdi, kendisi de esir edildi. Bir süre sonra kurtuldu, Mısır'a gitti. Orada Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile çalıştıktan bir süre sonra da Abdülmecit döneminde İstanbul'a geldi. Vezirliğe yükseldi. Kısa zamanda Abdülaziz'in de gözüne girdi. Yıldızı parlamıştı bir kez. O dönemde zaten sultanın çevresinde oldun mu kolay kolay seni deviremezlerdi. Vezirlikten sonra ya da önce vali olursun, sonra nazır, sonra meclisi vala üyesi, meclisi ayan üyesi. Sami Paşa da öyle oldu, sırasıyla bütün yüksek görevlere getirildi. Şiir de yazıyor ve edebiyatla ilgileniyordu. Kimse sırtını yere getiremedi. Sami Paşa 3 kez evlendi, birçok çocuğu oldu. Bunların en ünlüleri Supi Paşa, Necip Paşa, Hasan Bey, Galip Bey, Hüdayi Bey, Baki Bey, Abdülhalim Bey ve Sami Paşazade Sezai Bey'di. Kızlarının sayısı ve adları tarihe geçmedi. En büyük oğlu Supi Paşa ile en küçük çocuğu arasındaki yaş farkı 40'ın üstündeydi. Erkek çocukların en küçüğü olan Necip Paşa da abi Supi Paşa'dan 36 yaş küçüktü. Sami Paşa'nın taş kasapta muazzam bir konağı vardı. Paşa'nın bütün çocukları, kızları, oğulları, gelinleri, dadıları, bacılar, lalalar, kalfalar, kahyalar, aşçılar, seyisler, uşaklar hepsi bu konakta yaşarlardı. Konağın bir de misafir dairesi vardı. Oraya paşanın uzak diyarlardan, Hindistan'dan, Irak'tan, Mısır'dan, İran'dan konukları gelip yerleşirler ve aylarca orada kalırlardı. 40 odalı olan bu konak ne yazık ki Büyük Aksaray yangınında yanıp kül oldu. Sami Paşa'nın çocukları da o dönemde çok beğenilen delikanlılardı. Onların güzelliğini, yakışıklılığını, zarifliğini ve inceliğini duyan saraylı kızlar da can atarlardı onlardan biriyle evlenmeye. Sami Paşazadelerin en küçüğü Necip Bey 1870'li yılların başlarında işte böyle bir çevrenin içindeydi. Baharda ve güzel havalarda o da arkadaşlarıyla birlikte ya bir katip arabasıyla ya atlarla İstanbul'un mesire yerlerinde gezintiye çıkar, yaşmaklı, feraceli, elleri yelpazeli, şemsiyeli kızları uzaktan seyrederlerdi. Gittikleri yerler Göksu ve Küçük Su çayırları, ıhlamur kasrını çevreleyen koru, sarı yer suları, Çamlıca Tepesi ve Kağıthane'ydi. Necip o tarihlerde 18 yaşındaydı. Devlet hizmetlerinde üst düzeyde bir göreve atanabilmek için iyi eğitim görmüş ve konakta özel derslerle Fransızca öğrenmişti. Yine böyle bir cuma gezintisinde Necip Bey 2 arkadaşıyla birlikte atlara binip taş kasaptan ıhlamur korusuna kadar geldiler. Atlarını birer ağaca bağlayıp koruda ufak bir gezintiye çıktılar. İşte o gün Feriye Sarayı'nda yaşayan sultan ve dul kadın efendilerden bazıları da kızlarını, cariyelerini ve harem ağalarını yanlarına alarak arabalarla Ihlamur Kasrı'nın bahçesine gelmişlerdi. Yerlere seccadeler serilmiş, minderler atılmış, çaylar kaynatılmış, hep birlikte gülüp eğleniyorlardı. Genç kızlar yine ortalarda yoktu. Onlar bir ıhlamur ağacının gölgesinde oturmuş, birbirlerine gördükleri rüyaları ya da falda söylenenleri anlatıyor, kahkahalarla gülüyorlardı. O yıl Mediha 16'sına basmıştı. İçlerinde en neşeli, en cilveli ve en zarif olanı oydu. Harem ağalarının, cariyelerin, zenci bacıların taklitlerini yapıyor ve anlattığı şeylerle hepsini kırıp geçiriyordu.